Siber'in günlüğü.
Siber'in günlüğünden herkese merhaba, ben Murat.
Ben Kerem.
Kerem, uzun zaman oldu. Nasılsın? Keyiflerin yerinde mi?
Evet, gayet yerinde. Özledim ben de, o yüzden geri dönüş evet. Yapmak hoşuma gitti.
Hoş geldin, hep bekleriz. Şey. Türkiye'ye de geleceksin, onu da bekliyoruz. Nedir bu hafta paylaşmak istediğin haber?
Bu hafta Flubot isimli bir Android virüsünün durdurulması. Hollanda polisi tarafından işte serverlarının kapatılması ve operasyonun durdurulmasından bahsedeceğim. Ama önce yine ufak bir zaman yolculuğuna çıkmak istiyorum ve 30 yıl öncesine, 92 yazına gitmek istiyorum. Çünkü 92 yazında F-Secure şirketinin, hani bazılarınız tanıyordur, Mikko Hyppönen'in şirketi ve orada yayınlanan bir güvenlik bülteninde bilinen ilk Windows virüsünden bahsediliyor. Önce o virüse biraz bakalım, hani ilk Windows virüsüne. Sonra da bugün işte bahsedeceğimiz Flubot'un geldiği noktaya bakalım. Nereden nereye değerlendirmesi yapalım istedim. 92 yılında bulunan WinWare, İsveç'ten, ilk örneği İsveç'ten gönderilen bir virüs. Tam kaynağının ilk çıkış noktasının ne olduğu kesin bilinmiyor. Ancak söylenen Masud Kafir isimli birinin yarattığı. Nitekim virüsün kodunun içine baktığımızda da MK baş harflerini görebiliyoruz. Ama kesin bilgi mi, bu belli değil. Bu virüs sadece exe dosyalarına bulaşıyor. Ve yine kodun içinde işte MK'nın dışında Virus for Windows diye de bir yazı var. Yani saklama ihtiyacı da duymamışlar. Gayet net bir şekilde bu Windows için bir virüs yazısı, virüsün kendisinin içinde duruyor. Sadece 854 byte'lık bir koddan bahsediyoruz. Ufacık bir program. Ve zararı da şu, bulaştığı programları çift tıkladığınızda hemen çalışmıyorlar. Bir daha çift tıklamanız gerekiyor. Ancak ikinci çalıştırmada gerçekten çalışıyorlar. Yani çok safça, çok da zararı olmayan, biraz can sıkıcı bir virüs gibi duruyor. Ama arka planda biraz daha düşünürsek aslında şöyle yapıyor. İlk çift tıklayışta aynı klasördeki başka exe'leri buluyor, onlara bulaşıyor ve sonra da kendini temizliyor. Böylece de ikinci çift tıklayışınızda program çalışabiliyor. Windows virüsü, ilk Windows virüsü bu şekilde işliyor. Şimdi Flubot'a biraz bakalım. İlk defa Aralık 2020'de ortaya çıkıyor. Ancak asıl 2021'de coşuyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde yayılıyor. En çok da İspanya'da ve Almanya'da yayılıyor. Ama Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da çokça görülmüş. Android cihazlara bulaşıyor sadece ve SMS yöntemiyle yayılıyor. SMS'de şöyle bir mesaj oluyor. Genelde size bir kargo, bir paket var. İşte kargoyu takip etmek için şu linke tıklayın. Ya da size sesli bir mesaj var, yeni gelen. Onu okumak, dinlemek için şu linke tıklayın. Linke tıkladığınızda tabii bir program yükletmek istiyor Android cihazınıza ve o program da Flubot'un kendisi. Şimdi burada kullanılan, mesajda kullanılan senaryo zamanla değişmiş. Ekim ayında mesela 2021'de Yeni Zelanda'da sadece başka bir yöntem uygulamışlar. Mesajda diyormuş ki cihazınızda Flubot var. Kurtulmak için, silmek için şu linke tıklayın. Tabii tıklarsanız aslında o zaman Flubot'u yüklüyorsunuz. Başka bir senaryoda da işte bu videodaki siz misiniz diye bir Facebook'tan dolaşan bir virüs kampanyası vardı bir aralar. Onu kullanmışlar, kopyalamışlar. İşte bu videodaki siz misiniz diye yükletmeye çalışıyorlar. Bir ara başka bir mobil virüsle işbirliği yapmışlar. Medusa isimli. Ve Medusa'nın kapabilitesini, yapabildiklerini entegre etmişler. Daha da güçlü bir virüs haline gelmişler. Peki bulaşınca bu virüs ne yapıyor? Temel amacı, bu bir bankacılık virüsü. Banka hesap bilgilerinizi çalıyor. Eğer kripto hesabınız varsa onları çalıyor. Android'in güvenlik özelliklerini kapatıyor ki kendi bulunamasın, uyarılar gelmesin, silinemesin. Ve benim ilgimi çeken başka bir özelliği de, hani hep diyoruz ya two factor kullanın, iki faktörlü authentication kullanın diye. İki faktör için gelen, bankadan mesela gelen SMS'leri, kodları ele geçirip onları da virüs yazanlarına yolluyor ki banka üzerinden yaptığınız ödemeleri onlar onaylayabilsin. Aynı zamanda hani C2 dediğimiz Command and Control yönetim merkezi kuruyor. Telefona komutlar gönderebiliyor, işte saldırganlar sonuçlarını görebiliyorlar vesaire. Yani oldukça gelişmiş bir mobil virüsten bahsediyoruz. Bu kadar çok yayılmasının da ana sebebi telefon rehberinizdeki herkese aynı SMS'i sonra yolluyor. Şimdi sanırım geçen Nisan ayında baktıklarında İngiltere'de aynı anda 7000 kişi de yüklü ve aktif durumdaydı. Europol şemsiyesi altında 11 tane ülkenin işbirliğiyle yakalandı. 9 tane Avrupa ülkesi artı Amerika artı Avustralya'nın işbirliğiyle yeri tespit edildi bu serverlarının. Ve en son işte Mayıs ayının sonunda Hollanda polisinin baskınıyla o serverlar ele geçirilmiş ve kapatılmış. Ama virüsün arkasındaki isimler henüz belli değil ve yakalanmamışlar. Şimdi kısaca hani nereden nereye geldik? İşte WinWare böyle eğlencesine safça yazılmış bir virüs gibi duruyor bunun yanında. FluBot ise tam anlamıyla profesyonel bir dolandırıcılık çetesinin işi gibi gözüküyor. Belki de hani 30 sene sonra geriye dönüp baktığımızda FluBot inanılmaz amatör bir iş gibi gelecek. Ve yeni yazılan virüsler artık belli bir para ödenmezse atom bombası atacak. Bilmiyorum yani ne olacağını ama çok farklı şeylerden bahsediyor olabiliriz 30 sene sonra.
Güzel habermiş. Teşekkürler Kerem. Sen bunları söylerken ilk Windows virüsünden başladın. Benim de aklıma şey geldi. İlk virüsü bilir misin? Ben de onunla ilgili kısa bilgi vereyim izin verirsen. Aslında virüsten bile önce bir virüsün, bilgisayarda bir virüsün olabileceği fikrini ilk daha 1940'larda Alman bir matematikçi, hatta oyun teorisinin de babası olarak bilinen Neumann atıyor. Ve diyor ki hani böyle bir şey, adamın adı bile virüs değil, kendisini kopyalayan, kendisinden kendisi gibi yaratabilen bir yapı kurarız diyor. Fakat bu yapı 30 yıl hayata geçmiyor. Sadece bir fikir olarak bir köşede kalıyor. Daha sonra 30 yıl sonra ilk defa ARPANET, biliyorsun internetin de babası kabul edilir. 1969'da kuruluyor ARPANET. 1971'de o zaman DEC diye kısalttığımız Digital Equipment Corporation, yani dijital şirketinin, ki bu şirketi sonradan Compaq satın aldı, Compaq da sonra HP satın aldı. Yani şu anda HP'nin genlerin içinde olabilecek şirket üzerinde çalışan Creeper isimli bir yazılım gelişiyor. Creeper kendisini farklı sistemlere ARPANET üzerinden yayarken bir taraftan da terminal ekranlarına "I am Creeper, catch me if you can." Ben Creeper'ın, yakalayabilirsen yakala beni diye bir mesaj bırakıyor. Başka bir zarar vermiyor. Tabii bu çok insanın sinirini bozan bir mesaj olduğu için peşine düşülüp bulunması, kapatılması da bayağı uzun bir zaman alıyor. İlk virüs de böyleydi.
Şöyle bir şey de var. Hani insanlar hala bazen Mac'te virüs mü olur tarzı sorular sorabiliyorlar. Bu Mikko'nun F-Secure bülteninde yazdığı hani bu Windows üzerinde gördüğümüz ilk virüs ve bundan önce biz hep MS-DOS ve Mac virüsleri inceliyorduk diyor. Yani 92 öncesinde aslında Windows virüsü görmeden önce Mac virüslerinden bahsediliyordu.
Burada şöyle bir durum var. Belki Apple hala bu imajı koruyor. Bu imajın doğru olmadığını çok güzel söyledin. Apple işletim sistemi macOS için. Ama mobil işletim sistemi iOS'te hakikaten bir avantajları var. Sen de biliyorsun. O da farklı taraflara yayılmayı engellemek için her uygulamanın kendi küçük bölümünde, sandbox'ında çalışıyor olması. Bunun artısı, eğer zararlı bir yazılım içeren bir program telefona eklenirse o başka yazılımların bilgilerine, başka taraflara erişemiyor. Ama bunun bir de dezavantajı var. Apple telefonlar için antivirüs üretilemiyor. Çünkü antivirüs de bir yazılım olacak. O yazılımın da gidip başka yazılımlarda kötü niyetli bir şey var mı diye bakması gerekiyor. Yok. iOS yazılımlarda antivirüsler var. Son kullanıcı güvenlik ürünleri var. Fakat bunlar aslında içinde daha sonra bulaştığı bir Windows bilgisayarda Windows'un başına bir şey gelir mi diye yapan Windows imajlarını arıyor. iOS'e özel bir tarama arama yapamıyor çok fazla. Evet. Virüs hikayesi böyle. Ben de tesadüf birbirimizden bağımsız seçtik haberlerimizi ama olayın tarihçesine biraz gireceğim bir habere gelmek istiyorum. Habere şeyle başlayayım. Amerika'nın siber güvenlikle ilgilenen 3 tane büyük kuruluşu NSA, CISA ve FBI... telekom şirketlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde uyarıyor. Çinliler size saldırmaya başladı diye. Bu habere biraz geleceğim ama ben bu haberi okur okumaz aklıma şey geldi. İlk olarak yanlış hatırlamıyorsam 2018'de şey yapmıştım, bu haberi almıştım. 2018'de ortaya çıkmıştı. Amerika'nın doğu sahilinde coğrafya olarak birbirine çok yakın ama çok önemli iki bölgesinde, bir tanesi politikanın merkezi Washington DC, öbürü de ekonominin merkezi New York, New York. New York'la Washington arasındaki internet trafiği birkaç saat Çin'in üzerinden dolaşarak, yani dünyanın öbür ucundan dolaşarak gelmişti. Çinliler bunun üzerine "ya kusura bakmayın, bir hata yaptık" demişlerdi. Aslında yapılan şey, sen de çok iyi bildiğin, şirketlerin, daha doğrusu büyük yapıların birbiriyle konuşmasını sağlayan, yani yönlendirmenin yönlendirmesi, routerların routingi gibi düşünebileceğimiz Border Gateway protokol ya da İngilizce baş harfleriyle BGP protokolünde ki kurallarda ve oradaki maliyetlerde değişiklik yaparak sanki birkaç yüz kilometre uzaktaki Washington ve New York şehirleri arasındaki trafiğin aradaki direk hatlardan gitmesindense Çin'in üzerinden geçmesi, Çin'in üzerindeki telekom şirketlerinden geçmesi, dolayısıyla dinlenebilir olmasını mümkün kılan bir yapı var. Ki daha sonra biz bu saldırıya BGP hijacking de demiştik, biliyorsun. Bu yöntem ortaya çıktı ve kullanılmıştı 2018'de. Bir yıl sonra 2019'da, bu sefer biraz daha ülkeler arası diyebileceğim, Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki iletişimin yaklaşık 2 saat Çin üzerinden geçmesi söz konusuydu. Ve tabii bu iki olay, 2018 ve 2019'daki olaylar, daha sonra bu BGP'de yazılan komutların hem güvenlik eklentileri hem de belli kuralların bu ikisi arasında buradan gider, burası olmazsa şuradan gider ama buradan asla gitmez gibi ek kurallarla aslında bir kere daha trafiğin Çin üzerinden geçmesine engel olacak yapılar kuruldu BGP üzerinde. Ama bu sefer de bugünkü son haberde de FBI'ın, NSA'nın ve CISA'nın hazırladığı yapıya baktığımız zamansa, bu sefer Çin destekli hacker gruplarının Amerika'daki telkolara saldırdığı gibi bir yapı söz konusu. Nasıl bir saldırı zincirinden, kill chain'den geçiyorlar? Birinci aşama aslında son derece basit. Zaten etrafta olan birçok kişinin de kullandığı araçlarla telkoların kullandığı işte network cihazlarındaki zafiyetleri buluyorlar. İnternete bakan ve yaması yapılmamış işte Cisco'nun, diğer Mikrotik vesaire gibi routerların güvenlik açıkları üzerinden o cihazlara ilk bir giriş sağlıyorlar ikinci aşamada. Üçüncü aşamada bu cihaz üzerinden kimlik doğrulama cihazlarına, Radius ve benzeri kimlik doğrulama cihazlarına erişip erişim bilgilerini, kritik bilgileri alıyorlar ve bu bilgiler üzerinden de routerlara erişip de konfigürasyonları değiştirip network trafiğin bir kopyasını kendilerine alıyorlar gibi şeyler yapıyorlar. Tabii hepsinin amacı da son olarak 5. sırada oradaki bilgileri alıp o bilgiler üzerinden de müşteri bilgilerine ulaşmayı hedefliyorlar. Peki bu saldırıyı kime yapıyorlar? Bu saldırıyı hem SOHO diyebileceğimiz, yani ev ve küçük iş yerlerinin routerlarına saldırıp çok sayıda minik bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Hem de telekom sistemlerindeki authentication, kimlik doğrulama bilgisini ele geçirdiklerinde bunun üzerinden dönüp büyük telko ve büyük şirketlere de ulaşıp oradaki işte yine BGP kuralları ya da trafiğin bir kopyasını da şuraya yolla gibi komutlar yapıyorlar. Yine az önce söylediğim gibi Cisco'nun, D-Link'in, Fortinet'in, Mikrotik'in, Netgear, Pulse gibi network şirketlerinin 2019-2022 arasındaki güvenlik açıklarını araştırıyorlar gibi bir durum söz konusu. Buradan nasıl bir ders çıkartabiliriz kendimize? Birçok programda da söylediğim bir şey var. Yama yönetimi, yani cihazlarımızın yeni sürme yükseltmesi artık telefonlarda, bilgisayarlarda nispeten kolaylaştı. Çünkü cihazlar bizi uyarıyor. Bak yeni versiyon geldi, şudur budur diyor. Ama özellikle yönetilen bir hizmet almıyorsak kendi telekom şirketimizden, kendimiz dışarıdan gidip satın aldıysak, o zaman oradaki cihazlarımızı da, işte network erişim cihazımızı, belki kablosuz ağ erişim cihazlarımızı, evdeki routerlarımızı, modemlerimizin yeniyse güncellemesini yapmak, eğer söz konusu cihazların destek süresi bittiyse, o zaman ne yazık ki hem de bu son döviz yükselişine rağmen biraz bütçe ayırıp bu cihazları yenilemek gerekiyor.
Teşekkürler, çok ilginç. Bu haftaki haberleri ben şu yönden de beğendim. Hani değişik bir, bütün bir spektruma baktık gibi oldu. Hem son kullanıcının, kullanıcılara yapılan, mobil cihazlarına yapılan saldırılar, hem de senin bahsettiğin şirketlere, altyapılara, altyapı cihazlarına yapılan saldırılardan bahsettik.
Hatta ülkelere sonuç olarak, değil mi?
Aynen, aynen. Çok ilginç.
Çok teşekkürler katıldığın için.
Teşekkür ederim.
Bitirelim mi, toparlayalım mı? Son eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, herkese güvenli haftalar dilerim.
İyi haftalar, hoşça kalın.